Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün Cemre Canset Bağan ile beraberim. Canset, tanrıların arabalarını eline alıp içeriğinden heyecan duyduğunda 4 yaşındaymış. 12 yaşında Brahma Kumaris'te ailesiyle gittiği meditasyon dersleriyle başlayan ruhsal yolculuğu, 15 yaşında Reik Serüveni, 16 yaşında ilk aile dizilimi çalışması ve 17 yaşında yogaya başlamasıyla devam etmiş. Üniversiteyi bitirdikten sonra 2 sene iletişim alanında danışmanlık yapmış ama her zaman diğerlerine daha faydalı olduğu bir ortama çekilmiş ve böylece yoga eğitmenliği konusunda kendisine değer katma yoluna gitmiş. Bugünlerde bir yandan hocalık yapmaya devam ederken bir yandan da ülkemizde yeni yoga eğitmenlerinin yetişme sürecinde yer alıyor. 2021 için en heyecanlı projesi ise sevgi ve bilinç kaynaklı şarkı sözlerini melodilerle buluşturup diğerlerine ulaştırabilmek. Canset ile canlılarda bilincin artması konusuyla başladık ve bir yaşam tercihi olan mutluluğa değindik. Akabinde yaşamda ve iç alanımızda düştüğümüzde kalkmamız için gereken araçlar ve yaklaşımlar üzerine derinleştik. Canset hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz Instagram hesabı Canset Yoga'ya bakabilirsiniz. Evet Canset'cim, hoş geldin bugün aramıza.
Hoş bulduk Eda.
Çok teşekkürler geldiğin için. Seni zaten seninle bu beraberliğimiz öncesinde tanıtmış oldum, dinlediler. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu yaşta kendine 46 yaşındayım, 47'ye gireceğim. Kendime niyet ettiğim, kendi yolculuğuma çıktığım süreç o kadar uzun zaman olmasına rağmen bir insanın CV'sini okuduğumda 4 yaşında tanrıların arabaları, ardından 12 yaşında meditasyon, 15 yaşında reiki, 16 yaşında aile dizilimi, 17 yaşında yoga dendiği noktada feci kıskandım. Yalan söylemeyeceğim, yani benim çıktığım yolculuk 25 yaşlarından sonra başladı çünkü net olarak bu araçlara ulaşımım adım adım. Seninki o kadar erken yaşta başlamış ki nasıl bir histir bu diyeceğim. Çünkü güncel yaşamımızda bu bilgiler çok herkese artık ulaşılabilir olmasına rağmen halen daha gençler direnç gösteriyorlar bu konularda, özellikle benim kızım mesela. Nasıl bir his bu kadar küçük yaşlarda böylesine bir yolculuğa çıkmak? Neler kattı sana, neleri hızlandırdı? Birazcık onları dinlemek istiyor canım senden.
Valla Eda, şimdi aslında hani bu akışı birazcık aileme de borçluyuz. Çünkü içinde bulunduğum evde yani gerçekten sürekli tarih, sosyoloji, edebiyat ve özellikle de bu neospiritüellik denilen işte hani kanal bilgileri olsun, işte Mısır, antik, oradaki gelen bilgiler olsun, işte Ra gibi vesaire falan kitaplar olsun. İşte bir yandan Osho'su bu işin, bir yandan hakikaten din kitapları. Evin içinde her taraf belli bir bilgileri içeren bir bütünlükteydi ve tanrıların arabalarının örneğini benim babam bana uzatmıştı. Baksana hani aslında bunlar çok enteresan değil mi diye. Aynı babam herhangi bir yerim mesela işte düştüğümde, yara olduğunda, şimdi oraya doğru derin bir nefes alıyoruz. Kendime inanıyorum, kendime güveniyorum, ben güçlüyüm diyoruz ve orası geçiyor diye olumlamalarla da beni yönlendirmiş bir insan. Hani aslında evdeki uzaylımız asıl babam. annem de ona uyum sağlamış seneler içinde anladım. Ve evin içinde benim için bunlar o kadar doğaldı ki düşünce gücüyle ben o zaman şunu geçireyim, işte şuraya şöyle bir iyilik edeyim. Elimizi koyunca zaten ısınıyorlar benim için bir yandan çok açıktı. Öteki taraftan kanallar var ve bilgi alıyorlar üst boyuttan ve biz bunları dinleyebiliyoruz. Ne güzel bütün alanla açık insanlar hani bizim ulaşamadığımız bilgilere ulaşıyor. İşte hani bir taraftan zaten izlediğim bütün işte hoşuma giden dizi filmler zaman içerisinde daha... Science fiction temelli olmaya başladı. Hatta bu dizi neydi ismi? Mulder ve Scully. İlkokuldayken X-Files izliyordum filan ben. Hani böyle her şey benim için bu dünyalardaki çok normaldi dolayısıyla. Acaba uzaylılar ne zaman gelir? İşte acaba biz önceki enkarnasyonlarımızı hangi gezegenlerde yaşadık? İşte hani denizin altında su alan canlılar acaba nasıl gözüküyordur falan. Bunların hepsi benim normal günlük hayatımda öyle arkadaşlarımla Barbie bebekte oynarken içimden geçtiğim belli haller, düşünceler, alanlar oldu. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi benim için çok küçük yaştan beri çok normalize şeyler. Bana hadi işte meditasyon diye bir şey var gidiyoruz dediklerinde de garipseyememiştim. Çok anlayamasam da hepsini, tam içselleştiremesem de zaten hani ailem böyle yaşıyor ve bunlar normal şeklinde benim için çok kolaylaştırdı bir kere süreci. Yani direnç mekanizmalarım ya da normalde mesela çok özellikle büyük şehirlerde böyle günümüz toplumunda zeki ve bilimin tarafında duran insanların spiritüelliği ya da enerji ya da titreşimi maalesef gördükleri belli nahoş örnekler üzerinden de değerlendirme sebebiyle böyle oraya bir direnç, bir uzaklık, bir sürekli böyle bir sorgulama halleri. Ben de onlar en baştan bypass edilmiş oldu. Dolayısıyla hani böyle kalbimin içine, aklımın içine hop diye zaten bunlar var ve hepsi her şey. Ve bilemeyiz ki zaten sadece insan deneyimi dediğim yer benim için hep açıktı. O yüzden bir kolaylaştırıcı etkisi oldu. O dirençle, o bariyerle çok karşılaşmadım. Ya da işte ileriki senelerde karşılaşacağım zamanlarda hep kalbime ve içimdeki sezgilere de danıştım bir şeyin sağlamasını almak isteyen o benim de o mantık bir tarafım yükseldiği dönemlerde de bana çok yardımcı oldu. Bir kere en büyük katkısı bu. Neleri hızlandırdı? Örneğin işte ilk aile dizimine gerçekten böyle lise zamanında girip o gözünün önünde oradaki bir sürü hani 30-35-40 yaşında 45 yaşında insanların arasında olup herkesin konusunu dinliyorsun, tek tek hikayeleri dinliyorsun, acıları görüyorsun ve ben böyle küçük yaştan itibaren 60 yaşındakilere şöyle şöyle sıkıntıları oluyor. Ben 60 yaşına geldiğimde de o zaman bunları yaşayacağım büyük ihtimalle. Ya da işte şu durumdaki insanlar mesela işte hani bir çocuk kaybetmiş bir insanın böyle bir hissi oluyor falan diye bir sürü farklı durumla şartla da daha derinden empati kurabilmeyi galiba öğrendim. Bu alanların içinde bulmak ve bu kadar bir travma terapilerin olduğu, katarsislerin olduğu, iyileşmenin, şifalanmanın olduğu alanlarda önce bir o dışarı bakarak o empati duygumu çok arttırmaya yardımcı oldu bana sorarsan. Ve ondan sonra o kadar küçük yaşlardan gene hani liseler, üniversite yaşları bunların içinde o kadar insanı görünce kendimi açmam da çok rahat oldu. Çünkü bunların içinde büyüsek de yine de annemizden babamızdan gelen işte çok büyük olaylar olmasa da bizi travmatize eden şeyler var. Gene yaşamın içine karşılaştığımızda şanssız şekilde birlikteliklerde bulunduğumuz dostluklar, ilişkiler var. Dolayısıyla benim de çok acıyan, yıpranan, zorlanan yerlerim oldu. Ve bunlar için ben tekrar tekrar o hani ailemin beni inisiyat ettiği yöntemleri denemeye gittiğimde de utanç bariyeri olmadan daha rahat kendimi ifade edebildim. Bu hani geçmişimde yaşadığım bir şeyde o an içinde hissettiğim kendime yakıştıramadığım bir şey dahi olsa psikolojik olarak paylaşmaktan çekinmek konusunda beni hep geri tuttu. Yani dedi ki sen de insansın bak bu kadar insan bu kadar senedir görüyorsun. E, aynen aç kendini. Artıları zannediyorum en çok bunlar. Bir minik eksisini söylemek isterim. Yani böyle işte o ortamdaki hep o garip olan insan hep işte siz uçacaksınız zaten değil mi denilen ya da işte bu konular bu enerji, yoga, meditasyon, birlik, bütünlük son 10 senede çok ileri çıktı özellikle 2012 sonrasında ama ondan önceki dönemde ben hep o garip olan, değişik olan, o enteresan şeyler yaşayan kız olarak tanınıyordum. Ve ne zaman böyle bir garip bir şey yaşasa böyle sürreal bir deneyimi olsa paranormal bir an yaşamış olsa, o insanlar sürekli bana gelip bunları çokça anlattılar. Ve benden bu konularda hep yorumlar beklediler. O yüzden böyle o toplum içinde, okulda, üniversitede vesaire böyle birazcık daha hani cadı gibi olan hissi vardı. Belki o bende birazcık şeyde katmış olabilir. Yani toplulukları, grupları çok seviyorum. İnternet olmayı çok seviyorum. Ama dün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bir gün böyle komün kurulur ve o komün gibi bir yerde yaşarsak ben büyük ihtimalle hani buluşmalarda en orta yerlerde olurum ama gece yatmak için gideceğim yer büyük ihtimalle en dış çemberde, böyle en kapının dışında. Çok yeri görebileceğim ama sırtımı yaslayabileceğim, gerekiyorsa da dönüp arkadan dışarı bakabileceğim de bir yer olmalı. Böyle bana birazcık o hani cadının şeyi vardır ya çizgi filmlerde, analojilerde, tek başına uzakta bir yerde bir şatoda yaşar. Bana birazcık öyle bir tek başınalıkta kattı ama tabii ki toplumun içindeki tek başınalık diyebiliriz.
Okey, süper. Şu anda mesela diyorum ki en büyük artısı sanki bu yaşlarda girdiğimde, çünkü daha ileri yaşlarda girdiğimizde ego çok net oluştuğu için ben kavramı, spiritüel ego diye de bir şey gelişebiliyor bu yolculuğa çıkıldığında. Sanki senden duyduğum bu kadar küçük yaşlarda girdiğimiz noktada daha ego oluşmadan bu gerçeklik yaşamın bir parçası haline geldiğinde, spiritüel ego gelişmeden kendini daha rahat ifade ettiğin, kendini daha açıklıkla yaşama imkanı edindiğin bir alana sahip olmuşsun gibi hissediyorum. Doğru muyum?
Çokça doğru, %90 civarında doğru ve fakat benim de deneyimimin içinde zannediyorum üniversiteden yeni mezun olduğum sene civarı böyle bir iki sene şeye düştüm. Ben ilaç asla kullanmıyorum. Sadece homeopatik krem sürerim ve asla hiçbir hap yutmam. Şu mu? Siz tabii öyle yapın ama benim için gerek yok, teşekkür ederim. Kendimi öyle bir yerde buldum. Çünkü yani hani böyle güvenlik, okul, arkadaş ortamı falan. Oradan çıkıp hayatla yüzleştiğin zaman ben buyum diye. Bu sefer hani önüme onu koyup arkasına geçtiğim bir böyle resim, bir mask gibi de, güzel bir mask gibi de oldu. Zaten çok hızlı yani bende karma instant çalışıyor. Böyle instant noodle'lar vardır ya, bende instant karma. Yani ve bu cümleler ağzımdan çıkacak oldu. Ben zaten ondan kısa bir süre sonra ilaç yutuyordum. Yani yutmak durumunda kaldım. Ve hani yapmam ya da şu bana uygun değil, bunu arkada bıraktığım dediğim ne varsa bir tur, iki tur, üç tur bazen tekrar yüzüme çarptı. Asıl işte o böyle tam o filizlenip çıkacak olan o spiritüel ego ya da çıkmış başını çıkarmış olan o filizden açıp etrafa bakan yerden biz onu, daha doğrusu biz demeyeyim, hayat, yaşam, enerji, akış ve galiba benim işte bütün içsel varlığım, gerçek özüm, biz onun başını tekrar yavaş yavaş o rüzgarlarla, sevgi rüzgarlarıyla birazcık eğdirdik. Yoksa şey vardı hani ben anladım, ben biliyorum, siz değil gibi. Bunun böyle sadece enerjisini düşün. Hani bunu tabii ki insanlara komünike etmem ama tavrımda var. Ya da işte onlar yorulur ben halledeyim falan. Sanki herkes benim böyle bir küçüğüm. Şimdi bunlar çok bilmez bu işleri. Dur şimdi bunların kafası karışıktır, ben yapayım falan. Oradaki o işte onun kibir olduğunu da çok fark edememiştim. İyilik zannediyordum o yaşlarda. O kibirle yüzleştikten sonra çok daha dediğin noktaya rahat evrildi. Baştan evet şanslıydım. Hani çok uzun seneler geçmedi ama işte hani 20'lerin 23, 24, 25 oralarda böyle tam sivrilecek gibi olduğunda da zaten hayat imdadıma yetişti. Böyle tatlı tatlı burnumuzu sürtü sürtü tekrar boynumuzu tatlı.
Dikteyi öğrendik diyorsun saygıyla yaşama karşı.
Aynen öyle. Şeyde yani gözümün ucu böyle yani şunu yargılasa herhangi bir şey, gözüm takılsa hala da öyledir. Bir noktacık. Yani hemen o gün, bir saat içinde, yarım saat içinde. Yani hani hayat boyu yapmam, hani olur şurada bir tabak vardır. Ay şuradakisi de ne kadar güzel gözüküyor diyeyim. Hani hoş gözükene mi elim gitsin mesela biraz daha. Düşer o benim elimden. Ben onu yiyemem zaten. Hani o yüzden bunlar böyle arada bir yoldan çıkacağım zamanlarda da tatlı tatlı beni ortaya doğru böyle iki taraftan üç taraftan alıp böyle pamuklarla götürüyor.
Evet, güzel bir yere geldin aslında. Benim sevgili Günay'ım var, beraber çalıştığım yol arkadaşlarımdan biri. Onun da hep dediği yargı ve yorum yok. Ve o yargı ve yoruma girdiğimizde de yaşam bir şekilde sana yok olduğunu kendi nezaketiyle anımsatıyor belki de, değil mi? Peki, şimdi gel günümüze gelelim. Canset büyüdü. Canset'in şu anda yaşadığı gerçekliğin içerisinde büyük bir dönemin içerisindeyiz. Hepimizin yaşadığı bu gerçeklikte. yoğun bir bilinç artışının yaşandığı bir sürecin içerisindeyiz. Buna dair birazcık görüşlerini alabilir miyiz? Senin o engin bilgilerinle, okuduğun kitaplarla, yaklaşımınla canlılarda bilinç ve bilinç artması nereye doğru devşiriyor senin görüşüne göre?
Okay. Şimdi sazı tam elime alacağım konu başlığı olduğu için birazcık böyle burada paylaşmak isterim. Bütün derlediklerim, dediğin gibi okuduklarım, öğrendiklerim, hissettiklerim, bizim de gruplar içerisinde belli enerji gruplarıyla bizlerin bağlanıp üstten aldığımız, sağdan soldan çektiğimiz bilgilerin hepsi aynı şeyi söylüyor zaten. Dünya belli bir dünyadaki yaşam. Bunu bu arada bilimsel olarak da ben mesela gidip o tarafımla destekledim. Bir yandan Neil deGrasse Tyson'ın bu Kozmos belgeselinde izlemiştim. Dünyada 5 defa zaten yaşam tamamen bitip yeniden başlıyor. Bunu spiritüel bilgilerde de, general bilgisinde bile bulabiliriz. Bu tekrar başlama olaylarını. Bunların belli bir ritmi, bir döngüsü var. Bunlara biz hasat diyoruz. Ve 2012'de aslında bir tane büyük, o işte 70 bin yıla yakın bir döngüdür. Onun bittiği tarih 2012 civarı. Tabii 2012'de insanlar birden bombalar patlayacak, bir şeyler olacak, aniden her şey değişecek zannediyor. Çünkü insan bilinciyle işte ancak tahayyülümüz o kadar. O yüzden hani binlerce, on binlerce yıl gibi bir şey böyle geri çekilip baktığımız zaman böyle o noktadan ileri ve geriye doğru, böyle zaman da aslında lineer akmadığı için ileri ve geriye doğru etkileri oluyor. Dolayısıyla hani 2012'ye doğru girerken belki belli konular birazcık daha konuşulabilir hale geldi. İnsanlar bir şeyleri biraz daha fark edebilir oldular ama bu bir süreç. Bu hepimize bağlı bir süreç. Ucu da açık bir süreç. Yani 5-10 sene, 15 sene, 20 sene her neyse. Hep beraberce verdiğimiz kararlarla anda anında, çünkü karar vererek devam ettiriyoruz. Nereye gideceğiz çok belli ama nasıl bir yerlerden dönerek gideceği henüz açık değil. Denir ki bu hasat dönemlerinde aslında normalde her bir ruhun, her bir yaşamın, her bir canlının işte kendi bacağına nasıldığı, kendi işte her deneyiminden, her enkarnasyonundan, her yaşamından sonra işte hala insan deneyimi gerekli mi? Gerekliyse hangi konularda gerekli? İşte nasıl bir yaşam dizayn edilmeli? Eğer değilse de bir üst varoluş haline, bir üst titreşime, bir üst enerji alanına geçişi nasıl olmalı vesaire. Ve fakat bu toplu hasatlarda biz bunu böyle hep beraberce yaşıyoruz. Yani herkes kendi yaşamı gibi değil, ben bunu toplu mezuniyet sınavı gibi bakıyorum. Böyle bütünleme sınavı gibi aslında. Ama işte işin içinde şu an anaokulunda olanlar, belki ilk defa okulda ilk günü olanlar, daha böyle yakası paçası dağınık olanlardan tut, lise çağında böyle birbiriyle itişenler, sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen öğrenciler de var. İşte bizler gibi master'ını, doktorasını yapmaya çalışan, minik minik okuyup araştırıp bir şeyleri üst üste koyup anlamlandırmaya, bir şeyleri paylaşmaya çalışan bir takım başka öğrenciler de var. Ve biz böyle hani o anaokul kreş seviyesinden profesörlük, asistan profesörlük seviyesine kadar aynı anda, aynı dönemde bir sınava giriyoruz. Bu sınavda bizim kalbimizin, vicdanımızın, içimizin sınavı. Ben hep öyle hissettim. Yani çocukluğumdan beri şu sanki göğsümün burası rahatsa, rahat içse ve tamamsa, sanki böyle hayatta benim gideceğim yolun içinde, geçeceğim kapılardan beni bu geçirecek. Şu anda da hissettiğim şey, bir süre içindeki artık yavaş yavaş bunu topluca geçireceğimiz için toplu olaylar yaşayıp topluca bir kararlar vermemiz lazım diye mesela korona ortaya çıktı. Hiç unutmuyorum, bir buçuk sene evvel Amsterdam'da bir arkadaşlarla oturuyoruz, oradaki yerli arkadaşlarımla. Dedim ki ne kadar hayat size güzel yani. Hani dışarı çıkıyorsun, hani bir takip edenin yok, orada bir bomba patlar mı riskin yok, işte paran değersizleşir mi, sıkıntısı yaşamıyorsun, paranın gücü var. Hani sağlık hizmetin, şu hizmetin, bu hizmetin, hepimiz bir Orta Doğu'yu, bir hani bir Afrika, hiçbir tahayyül eden. Ben Afrika'yı tahayyül edebiliyorum çünkü Orta Doğu'yu biliyorum, oradan ha diyorum, demek ki böyle oranlıyorum. Sen oranlayamıyorsun yani, gittiğin yer tatile Mallorca yani. Hani neyi oranlayabilirsin? Dedim ki hiç hep beraber yaşayabileceğimiz bir şeyimiz olmadı. Böyle bir gün gelirse olacak ve korona böyle şu an dünyadaki en zengin insandan en fakir insana, işte en Kuzey Avrupa'dan işte en uzak doğuya kadar herkesi etkiledi. Ve biz bunun için de böyle aslında dünyaca çabalamamız gerekirken gene biraz daha ayrı ayrı çabalıyoruz ama bir takım dünyaca da yapılan işlemler, şeyler var. Demem o ki şu andan itibaren bizim karşılaşacağımız şeyler daha global, daha hepimizi ilgilendiren, mesela suyla ilgili, mesela işte göçle ilgili, insan yaşamı, sağlık, herkesi etkileyen konular olacak ve biz bunlara verdiğimiz tepkilerle koca bir elek üzerinde belli canlılar, belli ruhlar birliktece gitgide yaklaşarak bir araya gelip kalacağız. Ondan sonra da hep beraber el yordamıyla yeryüzüne bir cennet yaratacağız. Benim hem inandığım hem okuduklarımdan yani sayısız kitap, din, böyle daha mit, yerel kabile inançları hepsini birleştirince Güney Amerika'dan Hindistan'a kadar, gerçekten Mısır'dan Türkiye, Anadolu topraklarına kadar gelecek olan yeryüzü cennet var. Ve bizler bunu önce kendi cennetlerimizde keşfedip, kendi içimizde o huzur, o titreşim, o yüksekliği yakalayıp sonra el ele tutuşup tamam tamam insanlar olarak birliktece el ele imece usulü yaratabileceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyım. Tabii yani tarihte böyle bir büyük birleşmelerden önce işte büyük kopuşlar oluyor ya da ne bileyim çok güzel iyilikleri, hoşlukları, sevgiyi gördüğümüz zaman bir yandan ötesini de görebiliyoruz öbür tarafını. Çünkü koca bir dualite ve madalyonun hep bir tarafı var. O yüzden böyle bazen dışarı bakıp ne kadar da karışık ve zor ve şu an hani hiç öyle bir birlik hissi tam da gözükmüyor dediğimiz yer aslında ona en yakın olduğumuz yer. Yani denir yani güneşin doğacağı yer gecenin en karanlık olduğu yer. O ikisinin tam böyle birleşim noktasındayız gibi hissediyorum. Ha bir sene, beş sene, üç sene, on sene neyse buradan daha hafif, daha parlak ve hep beraber daha eşitçe yaşayacağımız, daha yaşamın keyfini, insan alma, olma deneyiminin anlamına varabileceğimiz, bir sonraki çocuklara, jenerasyonlara bırakırken de içimiz rahat edecek bir şey bırakacağız bence.
Çok çok güzel dedin. Bu geçişin de aslında en önemli mihenk taşlarından biri, sanki bugün de deneyimlediğimiz gibi, dişil ve eril enerji arasındaki denge ve dişi enerjinin erilin içerisinde de uyanması, şefkatin, anlayışın, sevginin, sevgi lisanının uyanması aslında birazcık gideceğimiz yönü. Dediğin gibi 3 sene, 5 sene, 8 sene, 10 sene, 50 sene aslında bunun kararı kolektif olarak bize kalmış. Yani bunu dikte eden biri yok. Bizim niyetimizle başlayacak, bizim niyetimizle dönüşecek olan bir süreçten bahsediyoruz. Ve burada da seni heyecanlandıran konulardan biri olan konuya gelelim dişil enerji demişken. Orta Doğu'da 21. yüzyılda dünyanın şu andaki hali içinde kadın birey olmak konusu. Özellikle bizim ülkemizde bugünkü gerçeklikte İstanbul Sözleşmesi'nin müzakere edildiği süreçlerde sonraki jenerasyonlara cinsiyet eşitliğini nasıl ulaştırabiliriz sence? Yani dişi enerjinin aslında cinsiyet eşitliğinin ötesinde bana o mesela çok rahatsız edici bir kavram gibi geliyor. Üzülüyorum bu yüzyılda halen daha bu kavramı konuşuyor olmaktan ötürü. Aslında hepimizin içerisinde olan dişil ve erili, gece ve gündüzü, o dualiteyi onurlandırmak ve onun dengesini bulmak ve onun dengesini bu yaşamda o cennetin yaratımında aktif hale getirmekle ilgili düşüncelerin nedir?
Muhteşem bir konu başlığı yine Eda. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuya da bu yeni çağa geçerken ya da işte dünya üzerindeki o yeni bizler, yeni yaşam formu, cennet halimize geçerken olan fiziksel bir şeyden bahsederek girmek istiyorum. Çok pardon.
Su iç tatlı.
Şimdi denir ki bizim beynimizin iki yarım küresi sağ sol. Bunların arasında corpus callosum diye bir alan vardır ve kişi yeterince iki tarafı dengeleyebildiği vakit hayatında iki enerjiyi beynin iki yanını bedenin iki yanını dengeleyebildiği vakit burası birleşip ayrı bir birlik oluşturan böyle yeni bir yeniden yapılandıran beyni bir hale gelir. Ve bu aslında aydınlanmanın kendi içinde entegre olmuş olan bir varlığın fiziksel olarak ölçülebilecek dönelerinden bir tanesidir. Şimdi bu sağ sol beyin yarım küreleri ve omurga aslında hani yoga hayatı benim için başlamadan yoga eğitmenliği daha doğrusu orada derinleşme başlamadan önce işte kol, omuz, eklem, işte omurga, sağ sol beyin yarım küresi falan gibi böyle hepsi parça parça bir şeyler gibi geliyordu. Oysa ki hakikaten insan zihniyle anlayamayacağımız böyle daha tanrısal bir organik makine gibi ve hani sağ sol beyin yarım küresi ve omurga bunun en temel işletim sistemi ve özü gibi. Şimdi burada o ikilik aynı zamanda yaşamdaki demin dediğin gibi senin hani gece gündüz kadın erkek var, iyi kötü var, sıcak soğuk var. Dünyanın içinde de biz bu dualiteyle iki enerjiyle yaşıyoruz aslında. Hani bunu şey çok karıştırır bu konuya böyle ilk bakanlar. Aa dişi enerji o zaman sadece kadın ve eril enerji sadece erkek mi demek diye. Oysa ki hani hepimizde nasıl hem testosteron hem östrojen vardır. Herkeste iki enerji de vardır evet ama dünyada dişinin daha varlık olarak kendini gösterdiği kadın cinsiyken erilin gösterdiği kendisine varlık olarak Tabii bu ikisi de yin yang gibi birbirlerinin içinde sürekli dengeyi de barındıran bir yerde olur. Fakat dünya ile ilgili sıkıntımız bu işte 70 küsür bin yıl sene dedik. Bir kocaman hasatlar oluyor. Bir de ara hasatlar var ve buralarda da bilinç bir düşük bir artıyor, bir düşük bir artıyor. Bir uyanış tekrar uyuma, uyanış tekrar uyuma. Bir hayatta her şey bir dalga, nefes dalgası gibi, sinüs dalgası gibi hep iniş bir çıkış var. İşte maalesef artık sanıyorum 2000-2500 yıl önce o civarlarda bir gene düşüş esnasından sonra dişi enerjinin inanılmaz baskılandığı bir döneme tekrar girmiş olduk. Bu tarih boyunca azalıp artmış oluyor. Bazen bakıyoruz böyle ah diyor Türk toplumlarında hani hatuna dönüp onun baş onayını almadan dönüp devlet işine devam etmiyor deki hakanlar. Yani hani ama biz yine Türkiye'de nasıl böyleyiz şu an mesela bugün? O maalesef bilincin dönemlerine bağlı. Evet işte bizim tekrar bu girdiğimiz yerde yani 1500'lerde insanlar sadece bir bitkiyi biliyorsa ya da gece ormanda sadece dolaşmaya çıktıysa bir kadın cadı bu denebiliyordu. Koca bir korku var. Yani insan zaten ya sevgiyi seçer ya korkuyu seçer. İki temel davranış biçimi vardır. Dolayısıyla tam anlayamadığı ve tam böyle sevmeye açılmadığı bir şeyden korkuyla geri durur ya da korkuyla ona zarar verir. Benim gördüğüm insanlık olarak, bu arada biz kadınlar da kendi içimizdeki dişi enerjiye tam sarılmamış durumda olarak görüyorum dünyayı. Erlin de kendi içindeki o dişi enerjiye tam sarılmadığını görüyorum. Bunun olması için bilincin artması, bunun olması için o bilinç artması için belli olaylar yaşayıp kişinin bir tarafa doğru polarize olması gerekiyor. Gene içinde bulunduğumuz dönemde bence bu gitgide oluyor olacak. Çünkü evet bir değer çıkıyor İstanbul Sözleşmesi gibi dediğin. Ve bu bir tarafta duruyor. Sonra hayır bundan çıkalım ve bunu istemiyoruz. Çocuklar ve kadınlar neden korunuyor olsun ki diyen başka bir taraf çıkıyor. Buna destek veren kadınlar da var, çocuğu olan. Dolayısıyla bizim önümüzde böyle ikili durumlar dualitede oluşuyor. Oluştukça oluştukça biz bir tarafta kendimizi konumlandırıyoruz. Ve geri kalan toplumda yavaş yavaş kendini iki taraftan bir tarafa konumlamaya başlıyor. Bir taraf ağır basacak ve benim beklentim ışığın, sevginin, bilincin, kardeşliğin, eşitliğin olduğu taraf ağır basacak bir noktada. O zamana kadar da işte bize tercih sırası. Hangi takıma girmek istiyorsun? İstanbul Sözleşmesi konusunda örneğin destekler misin böyle bir şey? Hayır, mantıksız mı senin için? Dolayısıyla bizler birazcık polarize oluyoruz. Başkalarına hizmette, sevgide, kardeşlikte gibi bunu bir fırsat olarak görüyorum. Ve fakat bunu kendimiz nasıl iyileştirebiliriz? Şu an içinde yaşadığımız devlet sözleşmeden çıkmaya çalışabiliyor. Bunun yerine daha güzel bir şey koyacağız diyor ama hiçbir başlık bize sunmuyor ya da içerik sunmuyor. Bir çalışma göremiyoruz. Buralarda gene dönüp işte o belki Gandhi'nin dediği gibi kendimizden başlamamız lazım. O görmek istediğimiz değişikliği kendimizde yaratıyor olmamız lazım. Biz kendi bir kere her insan olarak burada biraz daha belki erkeklere pay düşüyor olabilir. Çünkü Türk toplumu gibi toplumlarda işte ağlamak, duygunla karşılaşmak, bir terapi almak. Bunlar bir sürü insan için çok zor şeyler. Erillikle kafalarında öremedikleri şeyler, çok kadınlarla bağladıkları şeyler, dişi enerjiden çıkan bir takım hafifleme yöntemleri ya da yaşam biçimleri. Erkek adam ağlamaz diye lafı olan bir toplumdayken o erkeklerin hayır ben ağlayabilirim, erkek olduğum için hatta ağlarım mı? Kendi kendine gelebilecek kadar o kalbiyle bir iletişim kurması lazım. Şamanlar der ki erkeklerin en zayıf yeri kalbidir. Yani en zayıf yeri burayla temasıdır. Onların onu kurması gerekiyor. Bizlerin kadınlar olarak bizlerin kendi dişi enerjimize sahip çıkmak, erkeklerle yarışmamak. Yani ben kendimi bile hatırlıyorum. Böyle hani ayın özel günlerinde kendimi zayıf hissettiğim dönemler var. İşte o bahsettiğim üniversiteden yeni mezun olduğum dönemler. Ya ben neden bugün koşamıyorum? Bir erkek yapabiliyorsa ben de onun kadar yapacağım. Çünkü sözde de çocukluktan itibaren geliyor işte kız gibi kırıtma, kız gibi yürüme, kız gibi oynamasana ya falan. Hep böyle o daha değersizleştirilmiş olan sanki kız olmak ve ben de o zaman erilim ve erkeğim falan gibi içinden daha öbür tarafa doğru çıkmaya yönelen şeyler de oluyor. Yani günümüz dünyasında özellikle beyaz yakaların içinden biliyorum. CEO kadınlar, ürün müdürleri falan daha 30'lu yaşlarında tamamen hani menopoza girmiş oluyorlar ve hani artık bakışlarında herhangi bir şefkat dahi kalmamış kadınlar biliyorum, tanıyorum. Bizlerin de kadın olmak ve oradan gelen dişi enerjiyle daha derin bağ ve onu bedenimizde daha fazla hissetme lüksünü bence bunu bir güç olarak yanımızda konumlandırıp buna sahip çıkmamız gerekiyor. Duygularla o dans edebilirlik, o hani nasıl söyleyeyim, hayatın içindeki o dans eder ve o özgür hale sahip çıkıp ona sarılmak gerekiyor. Onun dışında bir sonraki jenerasyonu yetiştirirken tabii ki o eşitliği, o sevgiyi, o şefkati, yani hayvana karşı, bir diğerine karşı, herhangi bir canlıya, bu arada bence çiçekler, bitkileri de mesela hani hep hayvan sevgisi ve insan sevgisi diye konuşuyoruz ama mesela bitki sevgisi diye bir konuyu hiç konuşmuyoruz. Çünkü öyle duruyorlar ya, hani koşmuyor, oynamıyor, ismini söyleyince bakmıyor. Onlar öyle taştan birazcık öte bir yerde gibi gözüküyor bize ama oysa ki yaşayan her şeyin içinde aynı şey, aynı enerji var. Her şey güneşe, ışığa, sevgiye, neşeye, zevke dönmek istiyor. Yani çiçek de dönüyor, biz de dönüyoruz. O yüzden hepsini kucaklayacak bir bakış açısını bence böyle çok minik yaşlardan itibaren onun hissettiğini, onun da bir canlı olduğunu, gerçekliğini paylaşırsak çocuklarımızla, o kocaman kalbi olan varlıklar doğru şeyleri öğrenip doğru şekilde yönlendirildiklerinde bence zaten kendi aralarında titreşecekleri şey o sevgi olacak. O zaman biri öbürsünü sadece daha güçlü olduğu için ezmeye çalışmayacak yani.
Aslında seçmek dedin, en güzel laf burada o. Hiç kimse kötüyü seçmez, hiç kimse mutsuzluğu seçmez, hiç kimse başkasına acı çektirmeyi seçmez bence özünde baktığımız zaman. O seçimi bilinçli yapabilmek. Ben hayatımda ne olmak istiyorum ve o, yani mutluluk dersen mesela, hani bana da genel itibariyle annem çocukluğundan beri polyanlacılık oynuyorsun der. Ben onun bir seçim olduğunu düşünüyorum. Mutlu taraftan bakabilmek, olayın olumlu tarafından bakabilmek. Her bir yerinden bakabiliriz. Dişil eride de ben erilip yönlerimi öne çıkaracağım diyebilirim. Onu daha güçlü gördüğüm için. Bu da bir seçimdir. Ya da onu dengede tutacağım da bir seçimdir. Ya da dişil kavramlarımı, bende bulunan dişiliği onore edeceğim de bir seçimdir. Bir de yaşamda tercihlerimiz var bu anlamda baktığımızda. Mutluluğu tercih etmek. Kısaca biraz da ona değinelim. Zaten vaktimizi yavaş yavaş aşmaya başlıyoruz ama seninle sohbet olunca akıp gidiyor, biliyorum. Bu Clubhouse'lardan da biliyorum yani. Keyif keyif. Yaşam tercihi olarak mutluluk nedir? Neye bağlayabilirsin mutluluk kavramını? Bir de onu senden dinleyelim. Sonra da veda edelim.
Yaşam tercihi olarak mutluluk. Ne zamanda hatırlamıyorum. Yine sevdiğim bir öğretmenimden duyduğum bir laf. Çok da bir aslında hani jenerik bir söz. Yani hayatta başına gelecek hiçbir şeyi seçemiyorsun. Gerçekten karşılaşacağın insanı seçemiyorsun. Yani daha önce seçtik de bilinçli olarak şu an hatırlamıyoruz o seçimleri. Yani karşımıza belli şeyler oluveriyor, unfold oluyor. Olaylar yaşanıyor ve belli durumlarda buluyoruz. Şimdi seçebildiğimiz yegane şey gerçekten burada tepkimiz. Kimisi diyebilir ki hayır, bana birisi çok kötü bir şey yaptığında ve ona aa ne kadar güzel, nasıl diyeyim ki, ne kadar güzel demek değil zaten orada olay. İçsel merkezini korumak. Bu karşı tarafı onore etmek ya da sevmediğin, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda yerinde mutluluktan zıplamak değil. Eckhart Tolle'nin ona çok güzel bir ifade biçimi var. Diyor ki, yani aydınlanmış dahi olsanız, birisi evinize hırsızlık yapmaya geldiğinde ya da evinize kötü bir şey olduğunda, yandığında, bir şeyiniz çalındığında, yıkıldığında, tabii ki üzüleceksiniz, mutsuz olacaksınız. Ve aynı şekilde işte bir yerden size çok büyük bir güzel bir başarı ödülü gelirse, bir yerden çok büyük bir ikramiye kazanırsanız zaten mutlu olacaksınız. Ama bu aradaki salınımı, yani çok kötü bir şey oldu ve çok iyi bir şey olduğundaki o uçlara dalgalanmak bizim hem sistemimizi hem zihnimizi çok yoran bir şey. Ve arka planda işte bir dinginlik mekanizmasını tutup orada merkez dediğimiz yerde bağla kalabilmek. Dediğim gibi yani hiç üzülmemek, ağlamamak değil. Ama şeyler olurken işte kimisi bunu belki nefesine odaklanarak, kimisi değer verdiği ve kendini motive eden, yaşamda çocuğudur, işidir, yaşam amacıdır. Ona tutunarak bir şeyi hayatında çapa haline getirerek, merkeze tutarak onun etrafında aslında yaşamak. Yani bir yaşam amacı olduğu zaman da bizlerde mesela çok daha akabiliyoruz hayatın içinde. Darbe geldiğinde o darbeye karşı da çabucak toparlanıp bir ayağa kalkmak, bir silkelenip devam etmek mümkün oluyor. Mutluluğu seçmekte de bir minik anekdot daha yapacaktım. Buraya bir minik durduruyorum ya, daha çok özür dilerim. Tamam. Bir de şöyle bir anekdotum olacak. Küçüklüğümden beri gene böyle kendi kendime belli düşünce biçimlerim var benim. Bunu böyle çok uzun seneler çoğunu hiç paylaşmadım kimseyle. Bu da sonrasında kitaplarda falan gördüğüm bir şey haline geldi. Ben şöyle bir şey düşünüyordum hep. Tam böyle ölürken kendini düşün. 90-100 yaşındasın. Hiç önemli değil yaşın ama torunun, torban, çoluğun, her şeyin yanında arkadaşların var falan. Ve hani birazdan artık hani veda edeceksin. Çok mutlusun, her şey geçmiş falan filan. Artık bitiyor. Bundan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Yaptığın hiçbir şey artık utanamazsın onlardan. Yaptığın hiçbir şey artık yanlış diye yargılanamaz. Artık öyle bir yerdesin. Bye diyorsun. Oradaki Canset dönüp şu anki Canset'e ne derdi bu konuyla ilgili? Hayat boyu kendime bir şeyler seçeceğim zaman ya da bir durumun içindeyken ay yapayım ya şimdi kim ne diyecek falan. Böyle durumlarda hep oradan kendime o ölüm döşeğinden fikirler verdim. O ölüm döşeği noktasından verilen fikirler burada genelde go get ya da git yap tadını çıkar gerçekten hakkındır falan gibi gerçekten motive edici şeyler oluyor. Ve hani hayatta gerçekten biz yapmadığımız, seçmediğimiz şeylerden dolayı en son mutsuz oluyoruz. Gene o aynı, o bitiş noktasından böyle geriye dönüp baktığında da nasıl bir hayat geçirdin sen? Nasıl bir hayat yaşadın? Aslında duygusunu soruyoruz nasıl bir hayat yaşadın işte hani. Duygusu ve biraz özellikleri ve çok gezdim diyebilirsin ama iyi bir hayat ya da kötüydü ya da çok zorlandım ya da hep üzgündüm ya da çok utandım. Genelde duyguyla ilgili bir şey çıkacak. Yani biz her gün eğer içinden geçerken o merkezde bir tarafta tutabilirsek kendimizi, odağımızı. Ya tamam hani böyle böyle bir şey oldu. Bana o insan bağırdı ya da şu an kötü bir haber aldı. Ama ben şu an nefesime odaklanıp güzel bir an bir içeceğim şeyin tadına varıp bir kendi şanslarımı hissedip böyle bir vücudumun içine o rahatlığı. Biz iyiye ve güzele odaklandığımız zaman hissimizde içeride sonuç olarak yaşadığımız bütün o hayat güzel olmuş olacak. Bütün o hayat o yan yana gelen minik minik tercihlerin tümü zaten o. Minik minik tercihler günleri yapıyor, günler haftaları, haftalar, yıl, haftalar yılları. Dolayısıyla geriye dönüp ileride pişman olmadan oh ya diyebileceğimiz bir şey. Ay, iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla tabii ki bir potpourri ama oh demek için şimdi ne güzel, içim rahat artık diyebilmek için o noktada. Bugünden minik minik o seçimleri yapmamız gerekiyor. O bilinçli, o sorumluluk sahibi şey yapmamız gerekiyor uygulamayı. Şey çok kolay, kaptırıp kendini bırakıp mesela kötü bir şey olduğunda gerçekten çok kolay. Acı beden denen şey kocaman. Hepimiz o işte bir yudum bir şeyimizi içeriz, içmeyiz. En acı dolu müziği açarız. Derbeder kendimiz böyle o robuşamlarlara girip böyle bolularda gezeriz yani. Yerlere bakarız, göklere bakarız. Ah ah vah vah çekeriz. Çok da içine kendini bıraktığın zaman akan bir alandır o. Yazık bana. Ne kadar kötü oldu değil mi? Bana bakın, bana iyi davranın, beni görün. Oralar çok yapılası şeyler. Hepimiz de hala yapıyoruz farklı dönemlerde. Yaparız yani. Ama tercihimizin bu olması demek bizim o hayatımızın geriye dönüp işte hep ağlamış, hep üzülmüş, hep kendi kendine işte orada dertlenmiş, hep içi sıkışmış, hep bir yeri ağrımış. Huzursuz bir hayat yaşamış olmamızı sağlayacak. Onun yerine hep ağlayacağımızı ağlayıp bu demek değil ki tabii. Ben mutlu seçerim, la la la la hiçbir şey yok. Bu demek değil ki ben bakmayacağım, şu hemen etrafından döneceğim ve bu acıyı hiç hissetmeden uzayıp gideceğim. O da değil. İçinden cayır cayır geçiyoruz yani. Tek yol içinden geçerek çünkü. Ama takılmadan. İçinden geçip geçtiğimiz yeri onurlandırıp dönüp gitmek. Zaten onun dışında bir şey yaptığımızda bana şöyle gibi de geliyor. Matrix'te 3. filmde miydi neydi? Anahtarcı bir adam vardı böyle. Bir sürü kapı kapı kapı olan uzun bir yol vardı. En sondaki kapıya doğru gittiğini onun öyle bir sahne hatırlar. Yani benim için hayattaki bir sürü şey böyle odacıklar gibi. İçine girip orada kalmayı seçersen o odanın daha yolun ilerisine gidemiyorsun. Bir parçan odada, biraz orada, biraz şu odaya, bir elin orada, bir kolun, bir kafan öbüründeyken yürüyemiyorsun. Ya da o kapı açık oradan sesler gelirken önüne baktığında hep arkayla da ilgilisin. İçine bakıp, içinde dolanıp, neyse ağlayacaksın ağlayacaksın, midan bulanacaksa bulanacak, kötü hissediyorsan hissedeceksin ve sonra orayı kapatıp devam edeceksin. Ha bu nasıl oluyor? Bu gerçekten kendini ensenden tutup, hadi diyerek oluyor. Bu böyle lay lay olan bir şey değil zaten. Yani bizlerin de hemen bir şeyleri bırakası olabiliyor ya da bırakmak isteyen bir tarafı olabiliyor ama tutup ayağı kendine ensenden, kalbinden tutup, aklından tutup ayağa kaldırıp gene tekrar bilinçli olarak koyuyorsun. Ha bu minik minik deneyimlerde bence deneye güçlenen de bir kas. Benimkisi de hala güçleniyor. Hiçbir zaman oldum diyemem. Ama oluyoruz hep beraber hamdolsun yani.
Aynen öyle. Hamdolsun alıyoruz. Çok çok güzel anlatsın. Şiir gibi zaten, kitap gibi dinliyorum. Güzel bir analojiydi Matrix. Onu ben de bir tarafıma koydum şu anda. Çok teşekkür ederim onun için. Ben de sık sık ölüm döşeğindeki anımızı düşünelim, arzu ederim yaşamda ki o an aslında her an olabilir. Şu anda nefes alıyoruz. Çok şükür buradayız, varız ve sohbet ediyoruz ama yaşam pamuk ipliğinde bir yaşam. Pandemi süreci bunu daha net bize gösteriyor, daha net yüzümüze çarpıyor. Sonuçta ne kadar sevdiğimiz, ne kadar sevildiğimiz ancak yanımıza alıp gideceklerimiz. Onun dışındaki dünyevi bütün mutluluğumuz diye tanımladığımız her şeyi burada bırakıp gidiyor olacağız. Bence geriye kalan da o. O yüzden çok teşekkür ederim ki sizler gibi çok sevdiğim ve çok sevildiğim bir sosyal kabilemle, podcast dediğim kavramda sevdiğim insanlarla, sevdiğim terimler hakkında sohbet edip onları sevdiğimiz diğer insanlara ulaştırıyoruz. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum Eda. Çok sağ ol, iyi ki varsın.
Sen de canım, çok mersi.